Ayrım 2.
Rabb'in takdis ettiği aşklarını toprağa götürdükleri için ikisi de mesuttu. Sonra birbirlerini görmemeye başladılar. Adem Havva'nın aydınlık gecesini, Havva onun göğsünü kaybetti. İçlerine birbirinden ayrılmanın hüznü çekti. Havva Adem'in ince dişlerini, gül yaprağı yüzünü, çizgisiz alnının beyaz bilmecesini, sıcak nefesini, beyaz kollarını hasret duydu. Havva onun kollarının kuvvetini, kendisine hüviyet veren korku ve azaplarını özledi. Bu yakıcı azabı içlerinde duyar duymaz, o kadar uzaktan görmeye alışmadıkları yıldız parıltılarının kimsesizliğini arttırdığı bir gece saatinde kendilerini yeryüzünde buldular. Havva Yemen'de bir kuyu başındaydı. Adem Serendip'te bir dağ tepesindeydi. Havva Adem'i nasıl arayacağını, Adem Havva'yı nerede bulacağını düşünüyordu. O zaman ikisi birden birbirlerini çağırmaya başladılar. Yıldızlara doğru iki feryat birbirine karşılıyordu. Havva, Havva, Adem, Adem ve yeryüzüne dolduran çeşit çeşit hayvanlar oldukları yerde bu hiç duymadıkları sesi işittikçe ürküyor, büyük kartallar avlarını bırakıp kaçıyor, yırtıcı hayvanlar otları ortasına başlarını sokup saklanıyor, ilk yaratılış çağlarının tecrübesi canavarlar toprağın efendiliğini kaybettiklerinden küskün, ölmek için kendilerine köşe arıyorlardı. Ve karşılıklı çığlık devam ediyor, Havva çağırıyor, Adem yürüyor, Adem sesleniyor, Havva kuyusunun başında onu bekliyordu. Ve insan sesine susamış bu sesleri dinledikçe ısınıyor, değişiyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar. Bir tren yolculuğu. Hava yağmurluydu. Tren ara sıra şiddetli sağanakların arasından geçiyor. Pencere camları, vagonların üstü, yanları dakikalarca kamçılanıyor. Bazen su serpintilerinin içeriye girdiği bile oluyordu. Sonra bu şiddet duruyor, gök biraz yukarıya çekiliyor. Yüksekte açık mavi, menevişli tek bir çiçek gibi tepemize asılıyor. O zaman manzara gülüyor, ışıkla karışan ıslaklık içimize bir nevi tazeleşmiş dünya hissini yayıyordu. Sonra yine simsiyah bir bulutun ülkesine girerek yine kamçılanıyor, yine ince ağların içine hapsediliyor, bir tabiat ortasında seyahat ettiğimizi unutuyorduk. Fevzi Paşa istasyonuna geldiğimiz zaman yağmur şiddetini kaybetmişti. İsteksiz denilebilecek şekilde fakat yine yağıyordu. Trende sadece can sıkıntısı olan yağmur burada gerçek bir sefaletti. İstasyonun önü kalabalıktı. Eloğlu'ndan gelen küçük tren buraya bir yığın kalabalık bırakmıştı. Renkli mintanlı, beyaz bez donlu veya şalvarlı bir yığın köylü, kimi ayakta, kimi saçak altlarına sığınmış, ellerinde birer tutam yufka, karşı taraftan gelecek treni bekleyerek karınlarını doyuruyorlardı. İçli bulgur köftesi, haşlanmış yumurta, gözleme ile kaygana arasında siyah undan yapılmış bir tatlı satan, su diye bağıran satıcılar, trenin pencerelerinden eş dost arayan, yiyecek sepeti uzatan bir yığın halk daha vardı. Hepsi iç içeydiler. Üçüncü mevki vagonlar kapılarına kadar doluydu. Behemahal gitmek isteyen yolcular pencerelerden içeriye girmeye çalışıyorlardı. Bizim vagon birinci ve ikinci sınıf yolcularındı. Bu banliyö hatlarında kullanılan şekilde tek bir salondu. Tekrar içeriye giren jandarma çavuşu bize artistlerden başka binecek kimse yok dedi. Artistler dediği iki hafta evvel bulunduğum kasabaya gelen belediyenin karşısındaki salaşımsı kahvede dört gece oyun verdikten sonra turnelerine devam eden trup olacaktı. Yanımdaki neden bilmiyorlar diye sordu. Küçük bir muameleleri varmış. Ölen kız vardı ya, onun için telgrafla bir şey soruyorlarmış. Jandarma kumandanı cevabını vermeden bindirmem diyor. Şimdi neredeyse binerler. Genç çavuşun bu beraberlikten memnun olduğu halinden belliydi. Pencereye yaklaşarak eliyle bize oldukları yeri gösterdi. Kapının yanında hemen hemen yağmur altında üzüntülü ve sabırsız bekliyorlardı. Yanlarında üst üste yığılmış 3-4 bavul, manevra sandıklarına benzeyen küçük tahta bir çekmece, birkaç sepet ve bir yığın çanta vardı. Erkeklerden biri tam yağmurun altında iki eli pardösüsünün cebinde yalnız başının arka tarafında kalmış tıraşsız saçları, ihtiyar ve bir çare çehresiyle ayakta duruyordu. Bu halinde sefaletini fark etmeden taşıdığını göstermeye çalışan bir şey vardı. Yırtık gömleğini, buruşuk boyun bağına, yüzünden akan ve temiz bir hamam, sıcak bir oda, yumuşak bir yatak, 3 gün uyku isteyen yorgunluğuna rağmen sanatkarca giyinmesi ve yaşamanın ihmal ve gevşekliğini, kaderle mücadelesine muvaffak olmamış aydın adamın gururunu muhafazaya çalışıyordu. Yanında ondan daha genç, pehlivan yapılı bir erkek yine ayakta bir şeyler yiyordu. Kafilede 3 kadın vardı. Birisi bir elinde 9 yaşlarında bir kız çocuğunu adeta çalınmasından korkar gibi sıkı sıkıya tutuyor, öbürü ile de sadece eşya yanının en üstündeki sepete dayanıyordu. Diğer 2 kadın daha geride duvara dayanmış küçük kızla konuşuyor, gelip geçen erkeklere bakıyor, zaman zaman başlarını çevirip arkalarında yüzlerinin burnun ortasından aşağısı bir yağlıkla örtülü muhteşem heybelerinin üstüne oturmuş bekleyen 2 yörük kadınını adeta çekinerek seyrediyorlardı. Artist kadınların bacaklarında şehirlerde satılan cinsten fabrika işi uzun konçlu yün çoraplar vardı. Üçünde de yörük kadınlarının debdebeli sükunetinden eser yoktu. Telaşlı ve yorgundular. Hallerinden bu rutubetli havada öylesiye üşedikleri anlaşılıyordu. İkide bir ellerini ağızlarına götürüp ıslıyorlar, sonra sefaletlerini iyice hatırlamak içinmiş gibi başlarını eğip topukları çarpılmış, boyasız eski iskarpinlerine bakıyorlardı. Bununla beraber istasyona dolduran kalabalıkta yine herkesten ayrılıyorlardı. İnsanlar arasında çok hususi bir talihle gezdikleri ilk bakışta belli oluyordu. Çehrelerinde, ellerinde, konuşmak için ağız açışlarında, sükutlarında bir ideali değilse bile büyük bir ümidi eskiterek yaşadıkları, delik deşik olmuş bir şemsiye altında barınır gibi çok güzel, çok parlak bir şeyin harabesine sığınmış oldukları görülüyordu. Nihayet arkadaşları geldi. Her şey oldu der gibi bir işaret yaptı ve o zaman erkekler en ağır eşyaları aldılar. Kadınlar çanta ve paketleri kaldırdılar. Tıpkı sahnede imişler gibi, fakat sahnenin imkanlarından mahrum oldukları için hüznü daha belli bir tebessümle bizim kompartımana doğru yürüdüler. Onları himayesine altına almış görünen jandarma çavuşu binmelerini kolaylaştırdı. Kadınların haline acıyan 2 yolcu onlara yer verdi. Hemen hepsi son bir defa pencereden bir şey unutup unutmadıklarını anlamak için terk ettikleri yere baktılar. Hayır, hiçbir şey kalmamıştı. Tam zamanıydı. Kampana çaldı. Sonra telaşla haykırışlar arasında tren pencerelere, kapılara asılmış kalabalığı yavaş yavaş silkerek soluya soluya hareket etti. Yeni gelenler o kadar yorgundular ki oldukları yerde uyuyacaklar sanmıştım. Fakat öyle olmadı. Kadınların en genci moda romanlarından birini açıp okumaya başladı. Çocuklusu vagondaki halkla rastgele konuşmaya koyuldu. Her sorulan suale uzun uzun cevap veriyor, konuşma kesilir kesilmez öbür yanındakine dönerek küçük bir sualle yenisini başlatıyordu. Büyük siyah gözlü, esmer, sırım gibi vücudu gerçekten güzel olan 3. kadınsa, daha şimdiden gözlerinin büyüsünü etrafta denemeye çalışıyordu. 2 günlük yolculukta sarsıla sarsıla denk hale gelmiş yolcuların hepsinde bu bakışlar tesirini derhal yapmıştı. Jandarma çavuşu sırtı oturduğum kanapenin kenarına dayalı ayakta bıyıklarını vurmaya başladı. Cins erkek vücudu sessiz bir manyatizma içinde kadını davet ediyordu. Çıplak başlı, kalın bağ gözlüklü, orta yaşlı memur, sabahtan beri hepimize anlattığı iftira yüzünden bakanlık emrine alınma hikayesini oracıkta kesmiş, çocuklu kadınla meşgul oluyordu. Herkes imkan ve vaziyetlerine denk geleni derhal seçiyordu. Sanki bu karşılıklı vaziyetler tek başlarına bir tasnif yapıyor, ilerleyen yaş, dökülmüş saç, ihtiyarlamış vücut, başka türlü sevmeyi, daha alçak gönüllü, daha az titiz olmayı kendiliğinden kabul ettiriyordu. Orta yaşlı memurun gayretiyle küçük kıza başı annesinin dizinde olmak üzere uzanacak kadar bir yer bulundu. Adamcağızın daha ilk teşebbüsü üzerine nezaket ve merhamet kesilen bir delikanlı ona sade yerini vermedi. Dizlerine paltosunu da örttü. Ayrıca çantasından yiyecekler, meyve ve çerez çıkardı. Ahiretlik yapılı genç kız, en küçükleri bizden bir sıra ilerideki yerinde daldığı romana rağmen tam bir muhasara altındaydı. İki tüccar karşısına geçmiş, ona öteberi ikram ediyorlar, cigarasını yakıyorlar, sualler soruyorlar. Velhasıl bu sıkıcı yolculukta yalnız kalmadığını, yalnız kalmak korkusu bulunmadığını ellerinden geldiği kadar açıkça anlatıyorlardı. Genç kız bu program dışı rağbetten memnun, ayak ayak üstünde kendi repertuarından ziyade seyrettiği filmlerin hatırından kalan büyük flört sahnelerindeki kadınları taklide çalışıyor, kah kitabına dalıyor, kah pencereden yağmurun boğduğu manzarayı seyrediyor, ara sıra onlara tek kelimeyle cevap veriyor, hülasa bu tesadüfü tam manasıyla tadıyordu. İhtiyar aktör benim yanımdaydı. Birdenbire ölen artisti hatırladım. P dedi ki, küçük salaşın şanasındaki iki defa seyrettiğim bu kız belki en istidatlılarıydı. Güzel bir İstanbul şivesi vardı. İstediği zaman bir nevi eda takınabiliyor, yine istediği zaman çok şehir çocuğu olabildiği için hoşa giden bir kolaylıkla oynuyordu. Fakat asıl dikkat edilecek tarafı zaman zaman rolünün içinde uyanmaları, etrafına garip denecek bakınmalarıydı. Sahne aralarını dolduran küçük varyetelerde en çok muvaffak olan o idi. Bilhassa eski Anadolu kıyafetiyle oynadığı bir çifte telle hemen herkesin hoşuna gitmiş ve kaymakamın eşinden ilkokulun kadın hademesine varıncaya kadar kasabanın bütün kadınlarını kendisine düşman etmişti. Öyle ki turup kasabadan ayrıldıktan 2 hafta sonra bile bu 4 günün dedikodusu bitmemişti. Sonra birdenbire ölüm haberi gelince bu dedikoduyu en fazla körükleyen kadınlar bile mahzun olmuşlardı. Yol arkadaşıma, anlatsanıza dedim, Zeynep'e ne oldu böyle? Kaza dedi. Ne olacak kaza? Güzel kızdı. Gösterişli, kanı sıcak bir tazeydi. Her gittiğimiz yerde o beğenilirdi. Erkeklerin hoşuna gitmesini bilirdi. Bu sefer de öyle oldu. De yakın köylerden birinde zengince bir adamın hoşuna gitmişti. Adam evlenmek teklif etti. O da rahat ederim diye kabul etti. Beraberce köye gittiler. Birkaç gün sonra kazaya nikah kağıtlarını yaptırmak için dönerken arabanın atları ürküyor, haydi uçuruma. Yalnız arabacı, o da bir tesadüfle ilk sıçrayışın şiddeti kendisini yerinden fırlattığı için bir çalıya takılarak kurtuluyor. Nasıl olur dedim. Dizginleri tutmuyor muydu? Dizginler elindeyken sürüklenemez miydi? Çok uysal bir sesle, elinden kurtulmuş olabilirler. Bana kalırsa, sesini biraz daha yavaşlattı. Arabacı da, içindekiler de sarhoştular. Bir kısım köylüler de kaza yeriyle arabacının bulunduğu yer arasında çok mesafe var. Arabacı sızıp yerinden düştü diyorlar. Hasılı beyim, olan zavallı kızı oldu. Ceplerini yokladı, bir sürü resim çıkardı. Bunlar hep ölen kadının resimleriydi. Mayolu, Kafkas kıyafetli, sahne kostümlü, bir yığın soluk fotoğraf. Bir tanesi Shakespeare'in Tuluat kampanyasının eline düştükten sonra tanınmaz hale gelen bir komedisine oynarken çekilmişti. Altında Mehmet ağabeyime Yanlışlıklar komedisinde bir sahne yazılıydı. Öbürü galiba 8.'ndeki sarhoşluk sahnesinde kadının hiddet halinde alınmıştı. 3. sahneyi hiç tanımadım. Yalnız ihtiyar aktör koca karı rolünde duvarda dolap gibi bir yerden genç kadını korkutuyordu. Fakat 2 akşam üst üste sahnede seyrettiğim canlı ve güzel kadınla bu soluk fotoğrafların arasında hiçbir münasebet yoktu. İhtiyar artist onları büyük bir hüzünle elinde evirip çevirerek "Düşünün bir kere, daha 27 yaşındaydı." dedi. Çok genç, nereliydi? İstanbullu. Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin yanı başında bir evde doğmuş. Babası küçük bir memurmuş. Üvey anne elinde kaldığı için çok hırpalanmış. Kadın evde bulunmadığı zamanlar komşu çocuklarını toplar, onlara üvey anasının taklidini yapar, güldürürmüş. Bilhassa babasıyla annesinin konuşmasını o kadar iyi taklit edermiş ki sonra sinema merakı. Ağabeyse iş bulup onu sık sık şuraya buraya götürünce tiyatro hevesi başlamış. Nihayet evde küçük piyesleri oynamaya girişmiş. Ağabeyiyle gittiği varyetelerin hepsini eve gelince tekrarlarmış. Zeynep de raks şeytanı vardı. Bu bacaklara yerleşen bir şeytandır. Vücudun başka tarafını pek sevmez. İki düzgün bacak ona imkan olarak yetişir. Bir bakıma öbürlerinden çok iyi ve insaflı bir şeytandır. Ne muharebe düşünür, ne servet. Sade kımıldanmak, sade ritmin peşinde koşmak. Temizlik revüsünü gördünüz mü? O Zeynep'in daha 13 yaşında kendi kendine icat ettiği bir oyundu. Üvey annesi her gün tahta sildirilmiş. O da şarkı söyleyerek silermiş. Sonra artist olunca bu hatıra temizlik revüsüne inkılap etmiş. Revüyü hatırlıyorum. Deki salaşta hepimizin bildiğimiz marifetler bitince ışıklar tekrar kısılmış. Dört kadınla küçük kız hep birden eteklerini bellerine iliştirip sözünü kimlerin uydurduğu, kimlerin bestelediği bilinmeyen, bunlar İstanbul'un meçhul taraflarıdır. Modern dans havaları, eski İstanbul şarkıları söyleyerek gıcır gıcır tahta silmeye başlamışlardı. Fevkalade bir şey değildi. Figürler ritmik olmaktan çok uzakta. Hatta öbürleri kendi vücutlarının güzelliklerini bile göstermiyorlardı. Fakat Zeynep, belden aşağısına bir etek uydurduğu siyah mayosu içinde plastiğini buluyordu. Ne olursa olsun bir icattı. Tiyatroya nasıl girdi diye sordum. Çoğu gibi evlendikten sonra. Küçük evlendirmişler. Kocası o semtte bir kunduracıymış. İyi kazanıyormuş. Fakat çok hoyratmış. Ben sonra tanıdım. Her akşam içer, içtikçe susar, değişir. Sonunda bir vesvese ifriti olurdu. Zeynep öyle okumuş, yazmış kadınlardan değildi ama içinde bir şeyler kaynaşıyordu. Kocası onu anlayamıyordu. Hep kavga ederlermiş. İşte o sıralarda ağabeyinin arkadaşlarından ikisi Hollywood'a kaçmaya karar verdiler. Zeynep de onlarla gitmeye kalkışır. Gidecek, kendisini gösterecek, muvaffak olacak. Bir çare geçmiş çocukluğun hıncını almak için meşhur ve zengin olarak İstanbul'a dönecek. Bir balet heyeti kuracaktı. Bir mektup, küçük bir kağıt parçası, sonra küçük bir çanta. Yallah. Tabii polis üçünü birden ailesine teslim etti. Delikanlılarınki kolay bir parça azarla geçiştirilir. Sonra mahalle kahvesinde birkaç gün lafı edilir. Sevenler arasında bir nevi şöhret. Hatta birinin adı Hollywood'un Zeki kaldı. Fakat Zeynep evli kadındı. Daha poliste tekdir başlar. Sonra kocası gelir, karakolda bağırır, çağırır. Evde dayak, silah çekerler. İşte o akşamdan itibaren Zeynep değişti. Hiçbir şey onu tutamazdı. Temizlik revüsünün sonundaki dayak sahnesi bu akşamın hatırasıdır derdi. Nihayet ayrılırlar. Birkaç macera, sahne merakı, raks şeytanı orada, kafasında ve bacaklarında çalışırken rahat yaşamak olur mu? Fakat şehir tiyatrosuna giremez. Figüranlıktan başka bir şey vermezler. Halbuki Zeynep'in ihtirasları vardı. Küçük kumpanyalardan birine girer, sonra trup değiştirmeler başlar. Arada işsizlik zamanlarında barlarda çalışma. Durdu, nefes aldı. Elleriyle ceplerini yokladı. Kendisine cigara ikram ettim. İyi, siz de benimkinden içiyorsunuz diye memnun oldu. 4 sene evvel bir gece ona rastladım. Tabii bizim de bir piyasamız var. Birbirimizi tanırız. Zeynep'i hepimiz bilirdik. Küçük parmak kapıya çıkan caddelerden birinde, bir barın önünde, sarhoş, perişan, 3 kişiye laf anlatıyordu. Bar sahibi mütemadiyen içeriye gir diye bağırıyor. O da bir dakika, bunlar benim müşterilerim diye sözünü bitirmeye çalışıyor. Bağırmayın, ne olur bağırmayın diye yalvarıyordu. Sonunda isyan etti, ağlayarak kaçtı. Onu yolun biraz ilerisinde yakaladım. Bizim kumpanyaya davet ettim. O yaz Beylerbeyi'nde iskele karşısında oynadık. Ne mevsimdi. İyi günlerinin eşiğine geldiği belliydi. Adeta daha ötesine geçmekten korktuğu için susmuştu. Ben de bir şey sormaya cesaret edemedim. Daha ötesinin bir yığın imkansızlık olmayacağı bile bile kurulan hayaller, cılık çıkan ümitler, birbirini tutmayan hesaplar, farkında olmadan işlenen hatalar, tek çare gibi görünen budalalıklar olduğunu hangimiz bilmeliyiz? İnsan hayatı sandığımız kadar değişik değildir. Şartların arasına mühim anlarda kendi tecrübenizi olduğu gibi nakledin. En başka türlü hayatı doldurmuş olursunuz. İyi günler. Bu yağmurlu yolculukta gökyüzünü tepemize mavi, büyük, tek bir çiçek gibi asan, telgrafın tellerinin hemen alt çizgisinde, pencerelerin camlarında her yağmur damlasını bir elmas yapan kısa güneşli anlar gibi. Yağmurun sık örgüsü aralandı, sonra gökyüzü bir tarafından iyice delindi. Bir çitin üstünden sarı bir inek başı bize doğru tıpkı bir eski vazo resmi gibi tam bir tecritle ve kısa hayali süratin havsinde tamamlayarak uzandı. Sonra çit de, inek başı da arkalarında bekleyen ve insana huzur vaat eden küçük ev lambalarıyla geçmiş zamanımıza karıştılar. Zeynep, belki de bu yolda gidiş gelişlerinde bu cinsten evlerden birinin davetini duyarak evlenmeye kalkmıştı. Bazı oyunlarda çok güzeldi. Fakat daima piyesin dışında kalırdı. Nasıl? Dedim. Eliyle kendisinden beklenmedik bir araştırma hareketi yaptı. Anlatması güç dedi. Sonra yavaşça devam etti. Daha hakiki korkunun, vücutta gizli korkunun eseri yapılmadı. Yahut ben görmedim. İnsanın içine sinmiş, onun hareketlerini ikide bir kesen, yahut değiştiren, onun aleminden ayırıp başka bir aleme götüren korku. Tekrar uzun parmaklarıyla itiraf işareti yaptı. Bize yapışmış, içimizde bizimle beraber her kımıldanışta dalları çatırdayan bir orman gibi büyümüş korku.